أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün hadis dersimizin ikinci kısmına geçiyoruz. Yine önemli bir hadis, birçok hadis kitabında var olan ve daha evvel de birinci hadiste ifade etmiştim. İslam'ın dört temel hadisi, İmam Ebu Davud'a göre İslam'ın dört temel hadisi var diyordu. Özellikle ahkam konusunda da geçerli olan, bir yönüyle ahkama müteallık, bir yönüyle ahlaka müteallık dört tane temel hadis olduğunu söylemişti. Bunlardan birisini geçen işlemiştik. İnnemel amel bin niyet, ameller niyetlere göredir diye başlayan hadisti. Bugün ele alacağımız da o dört temel hadisten bir diğeri. Müslüman kardeşi için nasıl düşünmesi gerekiyor? Onunla ilgili Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de geçen, Nesai'de, Darimi'de ve Müsned Ahmet'te geçen bir hadis. Yani altı hadis kitabında geçen temel hadislerden birisi şu hadistir. An Ebi Hamza Enes bin Malik radıyallahu anhu, Enes bin Malik'ten rivayet edilmektedir. Hadim-i Resul ile Allah Resulü'nün hizmetçisi olan Enes bin Malik yani. Efendimiz'e 10 sene hizmet etmişti. Küçük bir çocukken annesi tarafından getirilmiş ve Peygamberimize teslim edilmiş. Bu senin yanında senin işlerini görsün. Sana hizmetçi olsun ya Resulallah, senin terbiyenle büyüsün, böyle bir şerefe sahip olsun demişti. Efendimiz de kabul etmişti. Ve Enes bin Malik o yüzden Peygamberimizin hizmetçisi olarak o şekilde, o şan ile, o şeref ile isimlendirilmiştir. İşte o Enes bin Malik'ten rivayet, Hadim Resulillah olan Enes bin Malik'ten rivayet, anin Nebiyyi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem kal. Efendimiz buyurdu ki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Hiçbiriniz iman etmiş olmazsınız ancak kendisi için istediği şeyi, kendi nefsi için hoşnut olduğu, kendi nefsi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmazsınız. Hiç kimse iman etmiş olmaz. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem müminler arasında kardeşliği tesis etmek istiyor. Mümin, mümin hakkında nasıl düşünecek? Nefsimiz var, şeytanımız var, çevremizde insanlar var. Bunlar bizi başka türlü düşünmeye teşvik etmektedir. Yani kendimiz için istediğimiz bir şeyi kardeşimiz için istemememiz için şeytan gayret göstermektedir. Nefsimizi kullanmaktadır. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için isteyemeyelim diye, istemeyelim diye. İnsanın imtihanda olduğu alanlardan birisi budur yani. İnsan imtihandadır ve imtihanda olduğu alanlardan biri de budur. Yani nasıl ki mesela canı harama bakmak ister ama nefsine hakim olmalı. Nefsi günah işlemek ister ama ona hakim olmalı. Haksız kazanç ister ama ona hakim olmalı. İnne nefse le emmâratun bissû, nefis kötülüğü emreder. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder. İlla me rahime rabbi, ancak Rabbimin rahmet ettikleri böyle değildir. Onların nefisleri onlara kötülüğü emretmez. Neden? Çünkü onların nefisleri terbiye olmuştur. Nefis terbiye olduğu zaman kötülüğü emretmez hale gelir. Ne kadar terbiye olduysa o kadar. Yani mesela insan nefsini biraz terbiye etse, nefsi emmare olmaktan çıkar, nefsi levvameye dönüşür. Nefsi emmare hep kötülüğü emreder. Hiç kendi kendini kınamaz, kötülük yapar ve bundan mutsuz da olmaz. Ama biraz terbiye ettiği zaman nefsini, az yemek suretiyle, az uyumak suretiyle, gereksiz konuşmamak suretiyle, bazen yalnız kalmak, inziva ya da uzlet diyelim, suretiyle nefsini terbiye ettiği zaman, nefsi zayıflattığı zaman nefis kısmen terbiye olmuş olur, azgınlıklarından biraz kurtulur ve nefis levvameye dönüşür. Yani kendi kendini kınamaya başlar. Yaptığı hatalarda kendi kendini kınamaya başlar. Demek ki biraz terbiye sonucunda kendini kınamayan nefis kınar hale geliyor. Dolayısıyla kendini kınadığı zaman da daha az hata yapıyor. Çünkü kendisini kınıyor artık. Bir yanlış yaptığı zaman kendisini kınıyor. Dolayısıyla da daha az hata yapıyor. Biraz daha nefsini terbiye ettiği zaman nefsi mutmainneye de ulaşabilir. Artık mutmain olur. Huzur içerisindedir. Ve Allah Azze ve Celle bu nefsi Kur'an'da övmektedir. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne, ey nefsi mutmainne, yani ey nefsi mutmainneye sahip olan mutmain nefis, İrci'i ile Rabbik, Rabbine dön. Allah Azze ve Celle nefs-i mutmainne ile konuşmaktadır ve ona hitap etmektedir. Bu nefs-i mutmainnenin derecesinden kaynaklanır. Şereftir bu onun için. Allah onu muhatap almaktadır. Rabbine dön. Ne şekilde? Radiyeten mardiyye. Allah'tan razı olarak ve Allah da senden razı olarak. Sen Allah'tan razı, Allah da senden razı. Demek ki nefs-i mutmainneye ulaşmış olan insan bundan sonra nefs-i radiyye, sonra da nefs-i mardiyye makamına ulaşır. Şimdi bu makamlardan geçmiş insan kendisi için istediğini kardeşi için zaten rahat rahat ister. Hatta üst makamlara doğru çıktıkça kendisi için istediği şey kardeşi için öyle bir şekilde ister ki gerekirse bende olmasın onda olsun diyecek kadar. İnsanın en çok sevdiği şey canıdır. Öyle insanlar olmuştur ki tarihte yani Allah'a şöyle dua edecek hale gelmişlerdir. Ya Rabbi benim ömrümü filana ver. Çünkü o benden daha fazla faydalı olacak İslam'a. Benim ömrümü de ona ver. Tabi Allah kime ne ömür vermişse o değişecek değil ama bu tarzda bir dua. Yani bu hadiste söylenen makamın da üzerinde. Hadiste aslında bir Müslümanda İslam ahlakının en azı, yani ifade olunuyor, kendisi için istediğini kardeşi için de isteyecek. Bu imanın aslında normal şartlarda İslam ahlakının en düşük hali yani. Yani bunu yapmazsa o iman etmemiş sayıyor. Tabii ki bunun daha üst makamları var. Yani kendisi için istediğini kardeşi için de isteyecek. İstemezse iman etmiş sayılmıyor. Ama kendisi isterse yani bende olmasın onda olsun diye düşünmek daha üst bir makamdır. Hadiste söylenen şey kendinde olmasın onda olsun değil. Bende de olan bende de olsun onda da olsun. Bende olan şey onda da olsun. Allah'ın bana verdiği nimet onda da olsun. Allah ona da versin. Demek ki insan yani burada bir tehdit var aynı zamanda. Yani bu kadarcığını gösteremezseniz iman saymıyor bunu. Yani kamil iman saymıyor. Bu kadarcığını gösteremezse insan o yüzden iman etmiş olmaz diyor. Çünkü bu en aşağısıdır. İslam ahlakının aslında en aşağısıdır bu. Bunun altı yani bende olsun onda olmasın. Haset. Bu İslam ahlakı değildir. Dolayısıyla hadis ahlakın en düşük derecesini aslında söylüyor. Yani İslam ahlakı, güzel ahlakın en düşük derecesi. Ama elbette ki bunun daha üst makamları vardır. O da dediğim gibi yani bende de olsun onda da olsun bu İslam ahlakının en düşük derecesi. Ama bende gerekirse bende olmasın ama onda olsun. Çünkü o benden daha layık diye düşünebilmek ki tarihte böyle insanlar oldu. Hatta bunlar benim ömrümü de ona ver ya Rabbi diyecek hale geldiler. Çünkü o benden daha faydalı Müslümanlara. Allah Resulü burada böyle düşünmeyen, nefsine hakim olmayan, bunu başarmayan insanda iman olmadığını, iman etmiş sayılmayacağını ifade ederken bu kişi yani kafirdir demek istemiyor. Burada iman etmemiştir derken yani kamil imanla iman etmemiştir. Çünkü biz eğer bütün her meseleyi, buna benzer her hadisi veya ayeti okuduğumuzda hemen şunlar kafir oldu diyecek olursak yanlış anlamış oluruz. O zaman başka ayetlerle, hadislerle çelişir. Yani kendisi için istediğini, kardeşi için istemeyen iman etmemiştir hadisini. Kamil bir imanla iman etmemiştir. Bu kamil bir iman değildir şeklinde anlamamız lazım. Aksi halde bu iman değil lan kafir oldu bu kişi şeklinde anlarsak hata olur. Çünkü böyle bir şey imanın şartı değildir. Bu kişiyi iman edilmesi gereken esaslara iman etmekte ve tasdik etmektedir. Dolayısıyla bunu yapmadığı zaman iman dairesinden çıkmaz. Bu imanın şartlarından değildir. Yani kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemek imanın şartlarından değildir. Dolayısıyla bunu başaramayan bir insan kafir olmayacaktır. Eğer biz bu insanı böyle birisi iman etmemiştir hadisini yanlış anlayıp da bu kişi kafir oldu dersek o zaman başka ayetlerle, hadislerle çelişir. Şimdi mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى Bunun dışındaki diğer günahları istediğine bağışlar. Şirk dışındaki diğer günahları. İstediğine bağışlar. Şimdi bu kişi diyelim ki bunu yapmakla bir günah işlemiş olsa bile kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemezse bir günah işlemiş olsa bile ama bu günah en azından şirk değil yani. Dolayısıyla bu kişinin affı mümkün müdür? Deminki ayete göre Allah şirk dışındaki diğer günahları istediği kimselere bağışlar. Affeder. O halde bu kişi bağışlanması mümkün olan bir kişidir. Demek ki Müslümandır. Çünkü bağışlanması mümkündür bu kişinin. Çünkü bunun günahı şirk değildir. O halde bağışlanması mümkün olan bir kişi ise, Müslümansa, demek ki burada iman etmemiştir ifadesi kafir olmuştur demek değil. Kamil imanla iman etmemiştir demek. Yani böyle tevil ediyoruz, sebebi bu. Yoksa diğer ayetle çelişir. Ayete göre şirk dışındaki bütün günahları Allah bağışlayabilir çünkü Müslümandır. Bağışlamayabilir ama bağışlayabilir çünkü Müslümandır. Allah'ın onu bağışlayabilmesi onun Müslümanlığının delilidir. Çünkü Allah kafir bağışlamaz. Madem ki bunu bağışlar, o halde demek ki Müslümandır. Ama bu kişi bu hata yapmış olabilir. Kendisi için istediği şeyi kardeşi için istememiş olabilir. Demek ki yine de bağışlanma ihtimali var. O halde bu kişi Müslümandır. O halde iman etmemiştir, böyle olan birisi iman etmemiştir, kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen iman etmemiştir demek ki kafir oldu demek değildir. Demek ki burada kamil iman etmemiştir demek istiyor. Mesela hadiste peygamberimiz la ilahe illallah diyen cennete girecektir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen ebedi kalma cehennemde, yani Müslümandır demek istiyor. Şimdi bu kişi la ilahe illallah diyor. Kendisi için istediğini kardeşi için isteyemeyen, nefsine hakim olamayan kıskanç kişi, bu kişi la ilahe illallah diyor. O halde girecek cennete. O halde Müslüman. O halde burada bu hadis o zaman iman etmemiştir derken demek ki kamil imanla iman etmemiştir demek istiyor. Eğer hakikaten iman etmemiştir, kafirdir demek isteseydi o zaman demek ki hadis de çelişir. La ilahe illallah diyen cennete girecek. Madem girecek o halde Müslümandır. Bu kişi bu hata yapmış olsa bile. O halde demek ki Allah Resulü'nün burada kastetmiş olduğu şey kafir manasında değil. Sadece hakiki imanla iman etmemiş kişi manasındadır. Mesela biz bir kimsede mesela bir hal görsek, mesela diyelim ki bir yerde bir iş var, Allah rızası için mesela birçok kardeşimiz diyelim ki onu yapıyor, oraya gidiyor, çalışıyor, yardım ediyor mesela. Diyelim ki yeni bir vakıf yeri, talebe yurdu vesaire, oraya gidip mesela herkes çalışıyor. Diğeri ise hiç gidip yardım etmiyor, gayretsiz, tembel mesela. Şimdi biz ona diyebiliriz ki herkes geliyor, yardım ediyor, sen yoksun. Yani sende iman görmüyoruz. Sen biliyorsun ki şu anda birçok kardeşimiz orada yardım ediyor ama sen umurunda bile değil, gidip elini vurmuyorsun. Yani başkaları yapsın, sen rahat et. Bu iman değil dediğimiz zaman, yani sen kafirsin demek istemiyoruz. Yani seninki hakiki iman değil demek istiyoruz. Sende iman görmüyorum dediğimizde, buna benzer bir durumda, bu sözü söylediğimizde kastettiğimiz şey, sende hakiki iman görmüyorum, Müslümansın ama mümin seviyesine gelememişsin demek istiyoruz. Yani İslam ile imanı ayırıyoruz. Müslümansın ama mümin olamamışsın. Hakiki bir imanla iman edememişsin. Hakiki iman kalbinde olsaydı seni harekete geçirirdi. Bir şeyler yaptırırdı. Madem ki harekete geçirmiyor, sende iman görmüyorum. Şimdi bu söz seni kafir görüyorum demek değil. Aynı şekilde burada peygamberimiz kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen bir kişi de bir kişi iman etmemiştir derken, yani hakiki imanla iman etmemiştir demek istiyor. Aksi halde diğer ayet ve hadislerle çelişmiş olur. böylesi bir şeyden dolayı Allah onu kafir kabul etmemektedir. Ama bu bir hatadır. Bu hakiki iman olmadığının bir delilidir. Kur'an'da bazı ayetlerde buna benzer ifadeler var. Mesela Allah Azze ve Celle Bedeviler hakkında قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّ Bedevi Araplar dedi ki iman ettik. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki iman etmediniz. وَلَاكِنْ قُولُ اَسْلَمْنَا Deyin ki iman, deyin ki İslam olduk, Müslüman olduk deyin, o kadar. Sizinkisi iman değil. فَلَمَّ يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Henüz iman kalplerinize girmedi. Şimdi burada, yani bunlar kafirdir denilmiyor. Mesela yine Nisa suresinde فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş değillerdir. Ta ki aralarındaki tartışmalı meselelerde, ihtilaflı konularda sen hakem yapana kadar. ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ Sonra senin verdiğin hükümden de kalplerinde bir sıkıntı duymayacak hale gelinceye kadar ve yusellimu teslime ve tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar bunlar iman etmiş sayılmazlar. Şimdi mesela bir insan diyelim ki iki kişi anlaşamasalar, peygamberimize başvurmasalar, onu hakem yapmasalar bu insanlar kafir demek değil. Ama hakiki iman sahipler bunu yapar. Ve mesela bir insan diyelim ki peygamberimizin verdiği hükümden bir sıkıntı duysa, aslında ben daha haklıydım ama herhalde peygamberimiz tam anlayamadı benim haklılığımı filan gibi düşünse, bundan dolayı bu insan kafir olmaz. Ama hakiki iman, kamil iman, der ki Resulullah mı dedi, tamam. Kamil iman bunu söyletir. Ama bunu söyleyemiyorsa bu insan kafir demek değil. Şimdi şu hadisi de o şekilde anlayacağız. Yani Kur'an'da, sünnette buna benzer ifadeler var. Buna benzer ifadelerde iman etmemiştir şeklinde ifadeler geçiyor. Onun için biz bu gibi ifadeleri böyle tevil etmek zorundayız. Başka ayet ve hadislerle çelişmemesi için böyle tevil etmek zorundayız. Kamil iman şeklinde. Yani kendisi için istediğini, kardeşi için istemeyen iman etmemiştir. Yani kamil imanla iman etmemiştir. Burada kardeşi için derken bu kardeş kelimesi din kardeşi manasında daha çok anlaşılır ama insan olarak da tüm insanlar kardeştirler. Bir de akrabalık, hani aynı anne babadan olma, o da insanın kardeşidir. Elbette ki İslam ırka, kan bağına, şuna buna çok kıymet vermez. Dine kıymet verir elbette. Din kardeşliğidir, asıl kardeşlik. Öbürleri mecazi bir kardeşliktir. Gerçek kardeşlik din kardeşliğidir. Fakat mesela diyelim ki kendi kardeşi, ana babadan, aynı ana babadan bir kardeşi var. Mesela Müslüman değil. Ya da mesela günahlar içinde yaşıyor. Bu kardeşi içinde kan kardeşi, akrabası olan bu kimse içinde yine kendisi için istediğini onun için de istemesi gerekir. Yani bu kafirdir demeyecek. Kafir de olsa kendi için istediğini onun için de isteyecek. Yani ben nasıl ki hidayet, kendim için hidayet isterim, cennete girmeyi isterim. Onun için de, o kafir kardeşi için de hidayetini istemek zorunda. Eğer o kafir kardeşi için hidayet istemiyorsa, ya bu cehenneme gitsin diye düşünüyorsa, onun küfrüne razı ise bu caiz olamaz. Yani bu bazen onun küfrüne razı olduğundan, yani küfre rıza gösteriyor, kafir olsun istiyor adeta. Bazen ondan, bazen kıskançlıktan olabilir. Yani her halükarda bu caiz değil. Kendisi için hidayet istiyorsa insan, ben doğru yolda giden bir insan olayım, bunu istiyorsa, o takdirde akrabaları için de, hatta akrabası olmayan diğer kafirler için de. Çünkü insanoğlu Hazreti Adem ile Havva'dan geldiğine göre herkes, o yönden bir kardeşlik var zaten aramızda. Yani kafirle de biz akrabayız icabında. Akrabasının akrabasının akrabası, her neyse. Hazreti Adem'le birleşiyoruz yani. Dolayısıyla o yönden bakıldığı zaman tüm insanların aynı kökten gelmesi, o da bir çeşit kardeşlik. Elbette ki Allah katında muteber olan kardeşlik din kardeşliğidir. Ama aynı kökten geliyor olmamız da bir çeşit kardeşlik olduğu için kafir için de bunu istememiz gerekiyor. Yani hidayeti mesela. Yani kendim için hidayet istiyorsam, ki en büyük nimet hidayettir, ondan daha büyük nimet yoktur. Bir insana bütün dünyayı versen, hidayet üzere değilse neye yarar? Ebedi cehenneme girecekse neye yarar? En büyük nimet hidayettir ve hidayeti onun için de istemeli. Ama mesela şu caiz olmaz. Hani hepimiz aynı kökten geldiğimiz için öyle bir kardeşlik var dedik. Hani o kardeşlikten dolayı mesela kafirler için güç istemek caiz olamaz. Çünkü o gerçek kardeşimiz değil aslında. Kafir olduğu için. Kafir olan bir aynı ana babadan bir kardeş olsa bile onun bu dünyada güçlü olmasını isteyemez. Çünkü kafirlerin güçlenmesini isteyemeyiz. Çünkü kafirler ne kadar güçlenirlerse o kadar yeryüzünde zulüm yaparlar ve o kadar Müslümanların işi zorlaşır. İslam'ın hakimiyeti o kadar zorlaşır ve gecikir. O halde kafir bir kardeşi olsa onun için güç isteyemez. Ama onun için hidayet ister. Kendisi için hidayet istediği gibi. Allah Resulü bunu özellikle neden belirtiyor ve bunu başaramayan kimsenin imanının olmayacağını neden belirtiyor? Demek ki yani insana belki bu çok da zor gelmiyor ama demek ki zor gelen insanlar var. Yani kendi için istediği güzel bir şeyin bir Müslüman kardeşi için istemiyor demek ki. Yani mesela Allah bana bir araba verdiyse yani filan kardeşim de keşke olsa diye düşünmesi lazım. Yani benim olsun onun olmasın. Yani bu tiniyette insanlar var ki demek ki Peygamberimiz bunun üzerinde duruyor. Ve İmam Ebu Davud'un dediği gibi de bu hadis İslam'ın 4 temel hadisinden birisi olarak kabul edilmiş. Ve yani çok önemli. 6 hadis kitabında mevcut. Hem İslam ahlakının en temel mesajını içeriyor. Demek ki insanların içinden bu tiniyette insanlar vardır. Belki de çoktur. Hasedin çoğaldığı bir memlekette bu çoğalacaktır. Halbuki Müslüman benim arabam varsa onun da olsun keşke demeli. Eğer o araba ona zararlı olacaksa o zaman onun için istememeli. Ben bu arabayı Allah için kullanıyorum ama onun olursa onun ahlakı bozulur diye düşünüyorsa bundan dolayıysa istemeyebilir. Sonuçta bu da onun iyiliğini istemektir. Yani iyiliğini istemek her zaman ona mal mülk istemek değildir. İyiliğini istemek böyle de olur. Yani o eğer bozulacaksa, mesela bir işe girecek diyelim. Ben kendim için bir iş istediğim gibi kardeşim için de istemeliyim. Ama eğer o iş onu bozacaksa, o okul mesela diyelim ki üniversiteyi kazanması. Eğer bozulacak bir insansa üniversiteye gittiği zaman ona istememeliyim. Ve istememek orada imandır. Onun iyiliği için. Yani bazı şeyler kişiden kişiye değişir. Yani o imtihanı Ahmet kazanır, Mehmet kazanamayabilir. O zaman Ahmet için isteriz, Mehmet için istemeyiz. Bunu da hesaba katmak lazım. Mesela bazen bir şey istemiyorsak, eğer bu onun iyiliği içinse bir mahzuru yok yani. Bu hadise göre kendin için istediğin, onun için istememiş oldun, o halde sende hakiki iman yok denilemez. Çünkü o şey ona zarar verecek. Belki bana fayda verecek ama belki ona zarar verecek. Ben onun için, onun iyiliği için istemiyorum. Böyle bir durum olabilir. Bu da hadisten istisnadır. Yani bunu hadisi bütün meselelere şamil kılamayız. Bazı durumlar içindir tabii ki. Bazı durumlara uygun düşmez. İşte bu söylediğim de onun gibi, onun bir misalidir. Demek ki insanın fıtratı böyle bir fıtrat. Yani kendi için istediğini icabında kardeşi için istemeyebiliyor. Kıskanç olarak demek ki yaratılmış. Ama yani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah insana fıskı fücuru da ilham etmiştir, takvayı da. Yani insanda takva duyguları da var, iyilik yapma, merhamet gibi duygular da var, kıskançlık da var. Yani Allah imtihan için yarattığından dolayı bizleri herkesinde vermiş. İnsana düşen vazife kötü duygularını bastırmak, güzel duygularını kuvvetlendirmek. İnsanda dört haslet var. Birisi, af buyurun, köpeklik, domuzluk, şeytanlık, bir de meleklik. Yani insan şeytanın hasletlerini taşıyor. Şeytanda kibir var, insanda da var. Şeytanda yalancılık var, insanda da var. Şeytan aldattı Adem'i, insan da aldatıyor. Köpeklik hasleti de aynı şekilde. Köpeğin hırsı var, hırslıdır. Köpekte rahatsızlık verme var, ona bunu havlar, onu bunu korkutur, rahatsız eder. İnsanda da var, insan da onu bunu korkutur, ona buna zarar verir, ısırır, iğneler, iftira atar, zarar verir yani. İnsanda var yani bu hasletler. Domuzluk, domuzdaki özellikler, doyumsuzluk, hırs, şehvet, insanda da var. İnsanda bütün bu hasletler var, bir de meleklik de var yanında. Melek nasıl ki itaatkardır, insanda bu anlayış da var. İnsan itaat edebiliyor. Melek mesela ibadet ediyor, insanda da var bu duygu, bu istek. Demek ki insana hepsi yerleştirilmiş. İnsana düşen vazife bu diğer kötü hasletleri bastırmak ve güzel ahlakı, yani meleklik hasletini güçlendirmek, öne çıkartmak. Aksi ne olur? Bunun aksini yapmak. Meleklik hasletini zayıflatıp köpeklik hasletini, affedersiniz, güçlendirmek. Yani melek dürüsttür, melek itaatkardır, melek günah işlemez. Bu yönlerini zayıflatıyor, her türlü günah işliyor, itaat bilmiyor, yalancı. Şimdi bu adam köpeklik hasletini kuvvetlendiriyor, domuzluk hasletini kuvvetlendiriyor, şeytanlık hasletini kuvvetlendiriyor. Ne yapmış oluyor? Meleği köpeğin önünde diz çöktürmüş oluyor. Meleği domuzun önünde diz çöktürmüş oluyor. Meleği şeytanın önünde diz çöktürmüş oluyor. Halbuki Allah Azze ve Celle sana kendi ruhundan üflemişti. Allah'ın ruhu sana hayat verdi. Sende o var. Sen kendini böyle düşüremezsin. Bu kötü hasletlerini güçlendirirsen, meleklik hasletini zayıflatırsan, yaptığın şey budur. Yani meleği köpeğin önünde diz çöktürmüş oluyorsun. Buna hakkın yok. Çünkü insan şerefli yaratılmıştır. Bu kötü hasletlerini bastırmak zorundadır. Şimdi Efendimiz bu hususta ikaz ediyorsa demek ki insanlar bu hususta imtihandadır. Eğer herkes zaten kendi için istediğini kardeşi için de isteyebilseydi zaten bu hususta ikaza gerek yoktu. Demek ki birçok insan bu imtihanı kaybedecektir. O diğer kötü hasletlerini güçlendirmiş, meleklik hasletini zayıflatmış olanlar. Yani insanın nefsi ölmemektedir. Ne kadar terbiye olsa bile, yükselmiş olsa bile yine de mücadeleye devam edecek. Kuş kalkarken çok enerji harcar, uçak kalkarken çok enerji harcar. Ama kalktıktan sonra da havada kalabilmek için de gene enerji harcar. Yani bir defa kalktı, artık enerjiye gerek yok diyemezsiniz. Yine enerji harcaması lazım. İşte insan nefsi emmareden kurtulsa, nefsi levameden kurtulsa, nefsi mutmainneye ulaşsa, nefsi radiyeye ulaşsa, nefsi mardiyeye ulaşsa yine de sonuçta yer çekiminin şeyi var, yani üzerinde tesiri var. Yani tamamen kurtulmuyor, nefis tamamen ölmüyor. Çünkü Allah insan nefisli bir varlık olarak yarattı. Ancak öldük mü nefis ölüyor yani. Yani bedenin istekleri, arzuları bitmiyor. Dolayısıyla insan yükselmiş bir insan olsa bile, evet aşağıdaki bir insan gibi nefs-i emmare, nefs-i levvame seviyesinde olan bir insan kadar zorlanmaz. Nefs-i mutmainnede olan bir insan, nefs-i radiyede olan bir insan, tabii ki öyle diğer insan gibi çok zorlanmaz. Bu duyguları tatma, bu duyguları yaşama konusunda çok zorlanmaz. Çünkü nefsini biraz terbiye etmiştir. Diğeri kadar zorlanmayacaktır. Ama yine de nefis tamamen ölmemektedir. Bu imtihan devam etmektedir. Onun için insan hep kendisini kontrol altında tutmak zorunda. Hiçbir gün tamam ben artık nefisten tamamen kurtuldum, artık melek gibiyim, korkmama gerek yok diyemez. Öyle dediği anda ayağa kayar ve kendini böyle çok güçlü hissetse bile şeytana karşı, nefsine karşı, hiç ummadığı bir anda şeytan galip geliverir. Nefsi galip geliverir. O yüzden yani ben şu aşamaları geçtim, artık bana şeytan dokunamaz veya nefsim beni mağlup edemez diyemez insan. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Daima diken üzerinde olmak ve bu köprüden geçmek zorundayız. Bu dünya köprüsünden geçene kadar hep dikkatli olmak zorundayız. İçimizdeki duygulardan da hesap vereceğiz demek ki. Bu olay, Efendimizin burada söylemiş olduğu olay içimizdeki bir olaydır. Yani bir şey yapmıyoruz yani. Bir amel yok ortada. Yani ben kendim için istediğim şeyi onun için de istemiyorum. Hepsi bu yani, içimden gelen bir şey yani. Yani elimde değil. Hani diyemeyeceğiz demek ki. Efendim benim elimde değil ki, ben içimden gelmiyor, onun için isteyemiyorum. Ama istemek zorundasın. Bundan da mesulsün. Hadis bunu söylüyor. Mesulsün diyor. Nasıl olacak? Mücadele vereceksin demek ki. İçinden gelmese de yine onun için isteyeceksin. Yani sadece amellerden sorumlu değiliz. Bakın mesela bu insan kötü bir amel yapmıyor. Gidip ona bir zarar vermiyor. Ama yine de buyuruyor ki bu iman değil. Böyle olan birisi kendi için istediğini onun için istemiyorsa bu iman değil. İman etmemiştir. Halbuki bu ona bir kötülük yapmadı. Sadece istemiyor. Allah'ın kendine verdiği nimetin onda olmasını istemiyor. Hepsi bu. Ama bundan da mesulüz. İçimizden geçenlerden, her aklımıza gelenden, gidenden mesul değiliz. Vesveseler gelir ve gider. Gelip gidenden sorumlu değiliz. Gelir gider. Ama gelip de kalanlar var. geliyor ve kalpte yer işgal ediyor. Bundan mesulüz. Karar veriyor. Verdiği karardan mesul. Öyle istiyor. İsteklerinden mesul. Demek ki sadece yaptığı amelden mesul değil. Kalbinden, kalbinde olandan da mesul. Karar verdiği şeylerden mesul. Ama vesvese gelmiş gitmiş ondan mesul değil. Çünkü o insan takatın üzerinde. Gelir gider, insan bunu engelleyemez. Peygamberimize demişler ya Resulallah, öyle şeyler aklımıza geliyor ki onları düşünmekten, yapmaktansa gökten düşmeyi tercih ederiz. Buyurmuş ki hakikaten öyle mi oluyorsunuz? Evet demişler. Buyurmuş ki bu imanın ta kendisidir. Yani bunda bir sorun yok demiş. Bu imandır. İmanı olanla şeytan uğraşır. Böyle vesveseler verecektir. Bunda bir sorun yok. Üzülmenize gerek yok. Ama kalıcı olanlar gelmiş, gitmemiş, kalmış, hakikaten şüphelere düşmüş. Elbette ki bundan mesuldür. Şeytan veya kendi nefsi mesela kardeşi için o şeyi, o nimeti istememiş. Bir an için böyle istemiyor ama o onu reddediyor ve istiyor. Tamam, sorun yok. Böyle gelmiş gitmiş o vesvese. Ama yok, o vesveseye inanmış ve o da hakikaten de istememeye başlamış. Bundan mesul. Çünkü artık bu vesvese olmaktan çıktı. Karara dönüştü. İradi bir fiile dönüştü bu. Öbürü gayri iradiydi. Geliyor bir vesvese. Bu insan elinde değil, gelir yani. Bu gayri iradi bir şey. Bundan mesul değiliz. Biz irademiz dahilinde olanlardan mesulüz. İradi olandan sorumluyuz ve kalbinde onu kararlaştırması iradi bir şeydir. Ve ondan mesuldür. İmam Gazali hasedin 3 kısım olduğunu söyler. Burada bir Efendimiz burada hasetten bahsediyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. İnnemel mu'minune ihva. O halde madem Müslümanlar ancak kardeştirler, kardeş kardeşi için güzel şeyler istemelidir. Bunun aksi hasettir ve haset 3 kısımdır. Birine bir nimet verilmiş mesela. O nimetin ondan alınmasını istiyor. Yani mesela Allah ona bir taksi vermiş. Ya Rabbi onun taksisini havaya uçur diyor mesela. Kıskançlığından. Şimdi bu kıskançlar hakkında Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ve min şerri hasidin izâ haset diyor. Haset edenin haset ettiğinde demek haset etmese bir şey olmayacak. Yani bir zarar vermiyor. Haset ettiğinde gözünden ayrı bir ışın çıkıyor yani. Göremediğimiz ışınlar var. Kumandanın da ışınını görmüyoruz ama var. Tuşa bastığında bir ışın gidiyor televizyona. Var. Görmeyebiliriz. Gözümüzden çıkan ışınları da görmüyoruz. Normal bakınca kötü ışınlar çıkmıyor. Güzel bakınca güzel ışınlar çıkıyor. Öylesine bakınca ne kötü ne güzel. Normal ışınlar çıkıyor. Kötü bakınca, hasetle bakınca kötü ışınlar çıkıyor. Ve o zaman karşıdakine zarar veriyor. Haset eden, hasetçi bir insan, hasit bir insan, haset ettiği anda zarar vermektedir. Yoksa haset etmese yine zarar vermez. O yüzden Kur'an-ı Kerim Allah'a sığının diyor. De ki Allah'a sığınırım. Haset ettiğin zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Demek ki tehlikelidir. Burada peygamberimiz aslında bunu da engellemiş oluyor. Yani kardeşin için iste. Bu ne demek? Haset etme. Sen hasetten de kurtarmış oluyor ve zarar vermekten de kurtarıyor. Haset ettiğin zaman çünkü ona zarar da vereceksin. Dünyada ona zarar vereceksin. Ahirette de kendine zarar vereceksin. Onun dünyasını, kendinin ahiretini berbat edecek. Haset. Nasıl ki ateş odunu yer, haset de insanın amellerini yer. Sevabı kalmaz. Hasedi, hasedin birinci kısmı bu. Onda olmasın, onunkisini Allah elinden alsın. Allah ona bir evlat vermiş mesela. Allah onun evladını elinden alsın. Ona mal vermiş mesela. Allah onun malını elinden alsın. Böyle düşünüyor. Onda olmasın, bende olsun diyor. Bu haset. Haram. Bazen de bundan daha kötüsü, benim şu malım gerekirse helak olsun, onun da şu arabası helak olsun. Yani o kadar nefret ediyor ki, yani benim gerekirse şu malım gitsin, tek onunki de gitsin yani. Yani bu derece haset. Bu daha berbat. Birincisinden daha berbat. Bu derece haset değil ama daha düşük derecede onun ona verilen nimetin gitmesini istemiyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye ya Rabbi ona verdiğin nimetleri al diye böyle dua etmiyor. Böyle onun için böyle beddua etmiyor. Ama o benimle aynı düzeyde olmasın istiyor. Yani o yükselmesin, benim düzeyime gelmesin. Ama ilimde, ama malda, ama makamda, her neyse. Benim düzeyime gelmesin. Hatta yani belki en fazla benim düzeyime gelsin, beni geçmesin. Şimdi kendi düzeyine gelmesini istememesi bu iman değil. Haset. Ama beni geçmesin. Bu da güzel bir ahlak değildir ama diğeri kadar kötü değildir. Yani benimle aynı olsun, beni geçmesin. Ama bundan güzeli, yani ben daha fazla yükselemiyorum ama o bari yükselsin. Müslümanlara faydalı olur diye düşünmesi. Daha güzel bir ahlaktır. Ve hele hele bazı kimseler için böyle düşünmek çok daha elzemdir, hatta vaciptir. Yani onun yükselmesini istemek vaciptir yani. Neden? Çünkü ona bir görev verilmiş mesela, o görevinde başarılı olmasını İstemek zorundasın çünkü İslam aleminin, İslam ümmetinin hayrı için. Yani o göreve geldiyse, o görevinde başarılı olsun, Müslümanların iyiliği için. Böyle düşünmek zorundasın. Evet, bu tabi birçok insan için eğer zor geliyorsa aslında bu insanın nefsinin geldiği noktayı gösteriyor yani. Yani benim için istediğimi kardeşim için isteyemiyorsam bu insan nefsinin ne kadar aşağılara düştüğünü bir delilidir, bir vesikasıdır. Aslında Peygamberimiz bir ölçü getirmiş oluyor. kendine bak yani, iman var mı yok mu sende? Hani görmek istiyorsun, anlamak istiyorsun. İmanı var mı yok mu? Hakiki iman yani. Merak ediyorsun. Ölçü mü istiyorsun? İşte Peygamberimiz ölçü veriyor. Diyor ki sende iman olsaydı kardeşin için de isterdin. Eğer yoksa demek sende hakiki iman yok. Bize bir ölçü vermiş oluyor aslında Peygamberimiz. Evet. Eğer ahiret mevzuunda ise yarışma yapılabilir. Yani bu dünyevi meselelerde daha ziyade. Dünyevi meselelerde kendin için istediğini kardeşin için de isteyeceksin. Seninle eşit olmasın, en azından istemek zorundasın. En aşağısı bu. Senden daha üstün olmasını istemek daha takvadır. Yani hele özellikle daha faydalı olacak bir insansa. Senden daha faydalı olacaksa, daha iyi yapacaksa, sende olmayanın bile onda olmasını istemek daha gerekli bir şeydir. Ama yok, normal bir insansa bendeki kadar onda da olsun demesi en asgari ahlaktır. Ama bende olmayan bile onda olsun. Bu en güzel ahlaktır. Fakat uhrevi meselelerde yarış vardır. Uhrevi meselelerde birbirinin önüne geçme ya çalışma vardır. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için hazırlanmış olan cennetlere koşun. Allah'ın rahmetine koşun. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennetlere koşun. Yarış yapın. سَارِعُوا müsara'a yapın. Yani yarış yapın demek. Demek ki Allah Azze ve Celle yarış yapmamızı istiyor. Uhrevi meselelerde nereye doğru yarış yapın? Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard. Dünyevi makamlara doğru değil. Ve sari'u ila mağfire. Mağfirete, Allah'ın affına, bağışlamasına koşun, yarış yapın ve cennetlere koşun, yarış yapın. Bu dünyadaki makamlara koşun, yarış yapın değil. Demokrasilerde, bugünün beşeri düzenlerinde, ideolojilerinde herkes ben diyor. En iyi ben yaparım, beni seçin. Dünyanın en iyi adamı benim, en başarılı insanı benim. Halbuki bu çirkin bir şeydir. İslam devletinde, İslam toplumunda herkes ben demez. Bu kardeşimiz daha iyi yapabilir, bu göreve layıktır der. Kendi kendine aday göstermez. Demokrasilerin bir kere en büyük hatası bir kere burada başlıyor. Yani insanı insanı kanun koyma makamına getiriyor. Ayrıca da insana yani kendini övmeyi öğretiyor. En iyi ben yaparım de, aday ol. Halbuki İslam'da böyle bir şey yok. Kardeşini öne çıkarma var. İslam bir din çünkü. Dinde terbiye olur, ahlak olur. Kardeşini öne çıkartıyor. O olsun. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer işaret etmişti. Dedi ki Ömer'i halifeniz yapın. Ömer dedi ki vallahi sen varken bu iş bana düşmez. Ben layık değilim. Sen varken ben olmam dedi. En üstün makam halifelik makamı. Ebu Bekir Ömer olsun diyor, Ömer o olsun diyor. İslam ahlakı budur. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemenin ötesinde benim olmasın onda olsun diyecek bir ahlak. Bende de olsun, onda da olsun değil. Çünkü halife iki tane olmaz. Efendimiz burada iki tane olması mümkün olan şeyleri söylüyor. Benim de arabam olsun, onun da arabası olsun mesela. Ama diyelim ki halifelik gibi, yani bir yerin müdürlüğü mesela gibi, bir yerin valiliği gibi, bir başbakanlık gibi şeyler, bunlar bir tane olur. Yani bir memlekette 10 tane başbakan olmaz. Dolayısıyla İslam en asgari ahlak olarak bunu önce bir kazandırıyor. Önce yani kendin için istediğini kardeşin için de istemeyi öğretiyor sana. Sonradan kendin için istediğin şey bende olmasın, onda olsun diyecek noktaya getiriyor. Yani önce bende de olsun, onda da olsun, bende olan onda da olsun ahlakını kazandırıyor. Sonrasında da bende olmasa da onda olsun ahlakını kazandırıyor. Şimdi mesela hizmet içerisinde, cemaat içerisinde şöyle bir durum olmamalı. Bazen böyle bilhassa yeni katılmış, daha yeni toy bazı insanlarda şöyle haller oluyor. Diyelim ki bir kardeşimiz, Allah nasip etmiş ama akrabalarından yardım etmişler, ama her neyse bir taraftan bir para gelmiş, helal olmak şartıyla tabii. Bir para gelmiş mesela, diyelim ki bir ev almış veya bir araba almış. Hayırlı olsun de, Allah mutlu etsin de, güzel konuş. Allah sana da verir bir gün inşallah. Kıskanıyor. Böyle kötü kötü bakıyor. Şuna bak. Daha düne kadar bisikletle geliyordu. Şimdi taksiyle geliyor. Hava atıyor filan. Ne havası? Niye hava atsın? Ya taksiye binmek hava atmak mıdır? Kıskançlığından. Yani hayırlı olsun bile demiyor. Nasıl buldun sen bunu? Nereden aldın sen bunu filan? Yani hayırlı olsun demiyor. Senin olsun istemez miydin? Başkaları sana hayırlı olsun demeseydi zoruna gitmez miydi? Yani birisi biraz mesela durumu iyi olsa, biraz hali vakti yerinde olsa, işte biraz daha zenginleşse filan, onun adına sevinmeli iken kıskanıyor. Eğer onun ayağı kayacaksa, öyle bir şey hissediyorsan, bu araba bunun ayağını kaydıracak. O başka. O zaman tabii istemezsin. Ama o yine kardeşlikten kaynaklanmalı, hasetten değil. Biraz durumu iyi olduğu zaman o onu kıskanmayacak. Yani tebrik edecek, hayırlı olsun diyecek. Bu malı mülkü Allah sana verdi, sen de bunu Allah için kullan kardeşim diyecek. O da ona inşallah sana Allah nasip eder diyecek. Böylece bir kardeşlik tesis edilecek. Birisi bir ev alsa onu kıskanıyor. Bir gün birisi bir araba alsa onu kıskanıyor. Birisi bir motor alsa onu kıskanıyor. Böylelerini Allah niye versin ki? Bunun ahlakı İslam ahlakı değil. Dünyevi nimetler konusunda böyle davranmalı. Ama uhrevi nimetler konusunda yarış yapabilir. Ama kıskançlık yapamaz. Yarış yapar. Çünkü uhrevi nimetler sonsuzdur. Zaten rakip olmaya da gerek yoktur. Cennet çoktur ve sonsuzdur. Allah sana istediğin kadar orada verir. Yani cennetin nimetleri saymakla bitmez. Ve dereceler de saymakla bitmez. Ne kadar yükseliyorsan sen de yüksel, o da yükselsin. Kıskançlığında bir alemi de yoktur. Ama yarış yapmak vardır. Haset yoktur, yarış vardır. Haset yoktur, gıpta etmek vardır. gıpta edersin, yarış edersin ama haset etmezsin. Hele uhrevi meselelerde haset tam bir aptallıktır. Çünkü hani dünyevi makamlar diyelim ki bir tanedir, birçok kimse onu ister ve bir kavga, bir rekabet olur. Ama uhrevi makamların bir tane değildir ki, sen de evliyadan ol, o da evliyadan olsun, öbürü de olsun, herkes isteyenler yarış yapsınlar ve yükselsinler. Cennette makam çoktur, cennet geniştir. Ne kadar yükselebiliyorsan yüksel. Uhrevi meselelerde kıskançlık. Mesela diyelim ki o senden daha güzel namaz kılıyor. Sen ne güzel kıl. O senden daha çok kitap okuyor. Sen de oku. Yani kıskanmanın gereği yok ki. Yarış yapmanın gereği var. Uhrevi makamlarda yarış yapalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim yarış yapın diyor. Açıkça. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn buyuruyor. Bu konuda mütenafisler, yarışçılar yarış yapsınlar buyurmuş. Yani Allah Azze ve Celle hayırlı işlerde yarışı emretmiş ama hasede müsaade etmiyor. Yarış yaparsın, o birinci gelirse onu tebrik edersin. Haset de farkı bu. Hasette tebrik etmezsin, nefret edersin. Hasedin olduğunun delili budur. Bu kişide haset var. Kendi kazanamadığı zaman, birinci olamadığı zaman ondan nefret ediyor. Halbuki boksörler bile kavga eder 12 round birbirini döver. En sonunda kim kazandıysa diğer onu tebrik eder, kucaklar. Yani boksör kadar da mahlakın yok. Boksörlerin birçoğu içkici, kumarcıdır. Onun kadar da mahlakın yok. Eğer o birinci olduğunda onu tebrik edemiyorsa demek ki bu kişide haset vardır. Şimdi bu burada kendisi için istediğini, kardeşi için de istemediğini şey iman etmiş olmaz. Bu söz, yani bu hadis, bunu yapan kişide kamil iman olduğunu mu gösteriyor? Hani şimdi bunu yapmayan da iman yok, yani kamil iman yok. Peki bunu yapan da kamil iman var demek midir? Onu iddia edemeyiz. Bunu yapıyor diye kamil iman var diyemeyiz. Ama kamil imanın şartlarından birisi var. Çünkü daha başka şeyler de var. Yani imanın olduğunu ispatlayan, kamil imanı ispatlayan daha başka özellikler lazım. Bir tek bununla kamil imana ulaşmıştır denilemez. Bu olan, bu sıfatı taşıyan, kendi için istediğini, kardeşi için de isteyen bir kişi, kamil imana ulaşamamış aslında ama kamil imandan bir özellik taşıyor. Olabilir. Bu kişi kamil imanına sahip olmayabilir ama her kamil iman sahibinde bu özellik olur. Yani hadis her kimde bu varsa onda kamil iman vardır demiyor. Kimde bu yoksa onda iman, kamil iman yoktur diyor. Farkını anlamak lazım. Bu kimde yoksa onda kamil iman yoktur buyuruyor. Bu varsa kamil iman vardır demiyor. Çünkü bu olduğu halde hala kamil imanın başka hiçbir özelliğini taşımıyor olabilir insan. Hatta öyle insanlar var ki namaz da kılmaz, oruç da tutmaz. Yani kamil iman böyle olur mu? Hiçbir özelliği yoktur ama mesela kalbi biraz temizdir, böyle yani kimsenin kötülüğünü istemez ve kendisi için istediği şeyi kardeşler için de ister. Mutlu da olur, sevinir, onlara ya onlara güzel bir nimet verirse sevinir, tebrik eder. Yani kalbi temiz, böyle haset yok adamda. Ama bu adam şimdi böyle, bu özelliğe sahip diye bunda, bu kamil imana sahiptir diyebilir miyiz? Adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor. Yani bu insanda tabii ki kamil iman yoktur. Olsa her adana namazını kılardı evvela. Bunda kamil iman vardır diyemeyiz. Bir özelliğinden dolayı kamil iman vardır diyemeyiz. Ama kamil iman olanlarda bu özellik olur. Bu özellik yoksa kamil iman yoktur diyebiliriz. Bu özelliği taşımıyorsa kamil iman yoktur. Kamil iman olanlarda bu özellik vardır. Ama her bir kişide bu özellik varsa ona kamil iman vardır diye iddia edemeyiz. Mesela kamil iman sahibi diyelim ki savaşta kaçmaz, sonuna kadar savaşır. Ama her savaştan kaçmayan kamil iman sahibidir denilemez. Bazı insanlar var ki hiç alakası yoktur ama savaştan da kaçmaz. Adam cesur yaratılmış. O onun kamil imana sahip olduğunu göstermez. Peki kendisi için istediğini kardeşi için isteyecek. Kendisi için kötü gördüğünü, kendi için istemediğini kardeşi için de istememesi. O da yine kamil imanın şartlarından mıdır? Kendi için istemediği kötü bir şeyi kardeşi için de istemeyecek. Evet, tabii ki. Elbette. Kendi için istemediğini, yani hadisin mefhumu muhalifine göre düşünürse, kendi için istediğini kardeşi için de isteyecekse, yoksa iman etmiş sayılmıyorsa, kendi için kötü gördüğü, istemediği bir şeyi elbette ki kardeşi için de istememesi lazım. Evet. Hadis ana hatlarıyla bu manayı taşıyor ve önemli bir hadistir. Müminlerin arasında kardeşliği tesis etmek istemiştir. Kur'an-ı Kerim innemel mu'minune ihve buyuruyor. O halde müminler ancak kardeştirler, başka bir şey değildirler. Bu kardeşlik çerçevesinde şunu da hesaba katmak lazım. Mesela kendisinin tırnağına bir taş değse kıyameti koparır. Ama Irak halkına, Afganistan halkına, Filistin halkına başlarına bombalar yağsa umurunda olmaz. Sen kendin için ister miydin o bombalar senin başına yağsa? İster miydin? İstemezdin. O zaman onların da başına yağmasını istemeyecektin. Efendim istemiyorum. Hayır istemiyorum diyorsun ama çok da emin olma istemediğinden. Belki bomba yağmasını istemiyorsun. Fakat bomba yağdığı zaman da umurunda olmuyor senin. Müminlerin, Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Efendimiz öyle buyuruyor. Umurunda değil senin. Yani Peygamberimiz burada bir noktayı gösteriyor. Ama meselenin başka boyutları var. Onların başına bir kötülük geldiği zaman ben kendime istemiyorsam onlara da istememeliyim. İstemiyorum diyor ama aslında çok ciddi değil yani bu sözünde. Çünkü hiç de öyle bir hali yok. Gayet hiç umurunda değil yani. Üzülmüyor yani. Ve mesela diyelim ki devlet Amerika ile beraber, hükümet Amerika ile birlikte davranıyor Irak mevzuunda ve Amerika orayı yerle bir ediyor. Hükümet de destekliyor, sürekli yardım ediyor. Kendince bir strateji izlediğini zannediyor olabilir. Ama Allah bu stratejiyi kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. La yettahizu al-mu'minun al-kafirin evliya'a min dunil mu'minin. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Ve men yef'al zalik felese minallahi fi şey. Kim bunu yaparsa Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz, hiçbir dostluk kalmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim açıkça bunu ifade ediyor. Dolayısıyla yani Müslümana dokunan sana dokunmuş gibi olması gerekiyor. Müslümanı bırakıp kafiri dost edinemezsin. Efendim ben onları dost edinmedim ama strateji gereği böyle davranıyorum. Bu strateji Allah kabul etmiyor. Sen kafirle beraber oluyorsun ve buradan habire İncirlik'ten uçakları gönderiyorsun. Orayı bombalayıp bombalayıp geliyorlar. Sen bundan mesulsün. Orada sen olsan ister miydin? İstemezdin. Şimdi bazı kimseler bu feci olay karşısında 1,5 milyon insan öldürüldü, şehit edildi Irak'ta. Koca Adana'yı düşünün mesela. Hepsini öldürmüşler. Bütün okulları, bütün hastaneleri, bütün yolları, bütün evleri hep düşünün. Bir tane insan kalmamış. Böyle bir sahne. Ve bu kadar insan öldürülmüş. Adam hala diyor ki efendim ne yapsın işte, demek ki mecbur herhalde filan, yoksa hükümet böyle yardım eder mi onlara? Buradan habire bomba, silah, uçaklarla filan gönderir mi? Herhalde demek böyle gerekiyor, ne yapsın filan. Ben böyle diyenlere zamanda dedim ki ya siz bir kere kardeş değilsiniz, anlaşıldı. Sizin umurunuzda bile değil. Kardeş değilsiniz. İkincisi, sen bugün böyle rahat konuşuyorsan bu senin anan öldürülmediği için, baban öldürülmediği için, çocukların öldürülmediği için, karının namusu kirletilmediği için. Eğer orada öldürülen sen anan olaydı, kafası koparılan baban olaydı, namusu kirletilen karın olaydı, bacın olaydı, ev başına yıkılan senin evin olaydı, sen olaydın, sen böyle rahat konuşamazdın. Bu kardeşlik değil. Sen o acıyı hissetmiyorsun. Kendin için istediğini kardeşin için istemiyorsun. Ya da kendine gelmesini istemediğin kötülüklerin onlara da gitmesini istememelisin ama umrunda değil. Belki istemiyorsun ama umrunda değil. Yani o kötülük onlara gidiyor ve o kötülüğü, kötülüğe yardımcı olanları sen suçsuz görüyorsun. Halbuki bir suç var ortada. Böyle bir strateji İslam'da yok. Kardeşlik bu değil. Şimdi Peygamberimiz bu anlayışı bize kazandırıyor. Kardeşlik anlayışını. Tabiatıyla bu anlayışı kazanmış olan Müslümanlar yardımlaşacaklardır. Mesela diyelim ki tarihimizde bunun örnekleri çoktur. Anlatırlar işte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethine karar verdiği zaman demiş hele bir çıkayım bakayım esnafımızın hali nedir? Milletimiz ne alemdedir? Tebdili kıyafet yapmış. Tabii kimse bilmiyor padişah olduğunu. Birkaç tane korumasıyla beraber gidiyor bir esnafa, oradan mesela bir kilo domates alıyor, parasını veriyor. Biraz da diyor salatalık ver bakayım. Adam diyor ki ben siftah etmiş oldum senden, komşum etmedi, git ondan al. O da siftah etsin. Ona gidiyor, ondan alıyor. Bir şey daha istiyor, şundan da ver diyor. O da diyor ki ben siftah ettim, komşuma git, ondan al. O da senden siftah etsin. Fatih diyor ki ben bu milletle fethederim her tarafı. Böyle bir milletim varken korkmaya gerek yok. Dünyayı fethederim ben bunlarla. Şimdi aslında bu işte Peygamberimizin öğrettiği bu ahlakın sonucudur. Kendin için istediğin kardeşin için de isteme. Ben siftah ettim, o da siftah etsin. Sen siftahsız dükkan kapatmak ister misin? İstemezsin. Çok kazanmak istersin. Onun da öyle kazanmasını istemek. Şimdi böyle bir toplumda kardeş kavgası olur mu? Yani kardeşliği hiçbir kanun gerçekleştiremez. Kardeşliği kanunla olacak bir şey değildir. Kanun çıkartıyorsun, kardeşsiniz. Böyle saçmalık mı olur? Herkes birbirini sevsin. Böyle kanun çıkarıyorsunuz. Bu yürür mü? Kardeşliği din kazandırabilir. Kendin için istediğin şey, Türk kendi için istediğini kardeşi Kürt, Kürt kardeşi için de isteyecek. Kürt kendi için istediğini Arap kardeşi için de isteyecek. Şimdi Türk kendinde olan hakların Kürtlerde olmasını istemiyor. Kürt de eğer Kürdistan'ı kurabilse kesinlikle o bölgede yaşayan Araplara o hakları vermeyecektir yani. Halbuki Efendimizin bize öğrettiği ahlak, Türk, Kürt, Arap, Lazı, Çerkezi hepsi kendilerinde olan hakların diğer ırklarda da olmasını istemesi gerekir. Yoksa iman etmiş sayılmaz diyor. Mesela Türk diyor ki Türkçe televizyon olsun, Kürtçe televizyon olmasın, Arapça olmasın. Bu hadise göre bu iman değil. Kendi için istediğini Kürt kardeşi için istemiyor. Veya aksi olsa aynı şey. Fark etmez. Yani Arap Türk için istemiyor, Türk Arap için istemiyor. Vallahi billahi bu iman değil. İman sahipleri Müslüman kardeşleri için aynı hakları istemelidirler. Aksi halde bu iman iman değildir. Hakiki iman değildir. Evet, biraz ara verelim. Ondan sonra inşallah başka bir hadise başlayacağız.